Ayrım 4.
Hem annesi hem babası çalışanlar. Günümüzde çalışan anne sayısı giderek artıyor. Bu da gencin kimsenin olmadığı bir eve dönmesi demek oluyor. Annesi evde olup da onu misler gibi kek kokularıyla karşılayana karşılık, annesi çalışanın da sessiz ve kafasını dinleyebileceği bir eve döndüğünü düşünün. Bu sessiz zaman dilimini anı defterinize bir şeyler yazarak, gönlünüzce müzik dinleyerek veya bir arkadaşınızı davet ederek değerlendirebilirsiniz. Ama yalnız kalan gençlerin bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Evden ayrılırken, yanınızda mutlaka jeton ve bir miktar para bulunsun. Anahtarınızı kaybeder veya otobüsü kaçırırsanız ailenizi aramanız gerekebilir. Anahtarı ya yanınıza alın ya komşuya bırakın veya gerçekten alışılmamış bir yere saklayın. Paspasın altını bilmeyen kalmadı. Anne ve babanızla aranızda bir parola geliştirin. Sizi bunların dostu olduğunu söyleyerek okuldan almaya gelen tanımadığınız kişiye belli etmeden ağzını arayın. Parolayı bilmiyorsa ne derse desin onunla gitmeyin. Belki bu tür önlemler şu anda size abartılı gelebilir. Ama günümüz koşullarında, büyüyen kentlerde pek çok kötü şeylerin olduğu da bir gerçek. Eve gelince, alışılmışın dışında bir durum varsa, örneğin kapı aralıksa veya perdeler her zamankinden değişik duruyorsa içeri girmeyin. Hemen bir komşuya gidip annenizi veya babanızı arayın. En son çare olarak polisi arayın. Diyelim her şey normal. Postacının bıraktığı mektup ve diğer kağıtları alarak içeri girin ve hemen kapıyı kilitleyin. Bir ara dışarı çıkmanız gerekirse yine kilitleyip çıkın. Kapıyı açık bırakarak girip çıkmayın. Diyelim yapmanız gereken bir iş çıktı. Evden çıkmadan büyüklerinizden birini arayarak çıkacağınızı bildirin ki siz yokken arayıp paniğe kapılmasınlar. Kapıyı asla tanımadıklarınıza açmayın. Delikten bakın, tanıdıksa açın. Tanımadığınız biri veya tamirci ise başka zaman gelmesini, tarih ve saat belirleyerek söyleyin. Kapının önünden gitmiyorsa polis çağırın. Ve lütfen bütün bunları aptalca davranışlar olarak niteleyip gülmekten yerlere yatmayın. Bu dikkatli olmaktır, akıllı olmaktır. Tabii başınıza kötü şeyler gelmesini istemiyorsanız. Yalnızken ilaç almayın. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, annenizi veya babanızı arayıp onlara danışın. Çok kötüyseniz hemen gelmelerini söyleyin. Önemli telefon numaralarını telefonun yanında uzun uzun aramadan bulabileceğiniz bir yere yazıp koyun. Bu liste doktor, polis, yangın, anne ve babanızın iş numaraları, yakında yaşayan bir akraba ve bir iki arkadaşınızın telefon numaralarını içermeli. Vaktinizi akıllıca kullanın. Ödevlerinizi yapın. Canınız ders yapmak istemiyorsa gevşeyin. Kendinize hafif bir kahvaltı hazırlayıp müziğinizi koyun. Ya da kendinizi hamarat hissediyorsanız ortalığı toplayın. Akşam sofrasını kurup salatayı yapın. İşten yorgun gelen anneniz için bu büyük piyango vurmuş kadar sevindirici olacaktır ve size de evet bildiğiniz ekstra kredi getirecektir. Aile sorunları. Yoksa sorun siz misiniz? Herkes bana karşı. Beni anlamıyorlar. Hep ben kötüyüm. Hiç mi haklı değilim? Asırlar boyu gençler bu sözlerle yakınırlar. Bazen çok da haklıdırlar. Büyükleri kendi gençlik günlerini çoktan unutmuşlar, onların coşkusunu patırtı, hüznünü halinden memnun olmamak, hayallere dalmalarını avarelik, dünyayı, insanları ve yaşamı keşfetme arzularını sabahtan akşama dek gezmek, tozmak şeklinde nitelendirmişler ve nitelendirmektedirler. Bütün bunlarda gençler haklıdırlar da kendilerini kabul ettirmek istiyorlarsa bu konuda daha derinlemesine düşünmek ve zor olanı yapmaları, yani kendilerini tarafsız bir gözle görmeye, tanımaya çalışmaları gerek. Bana ne, bana ne diyerek omuz silkmek çocuksu bir davranıştır. Oysa oturup ben ne yapıyorum, nasıl biriyim diye düşünmek sorumlu ve özgür bir insanın tutumudur. Bu öz eleştiri tekniğini evde başlayıp geliştirmezseniz yarın okul ve iş yaşamınızda bir şeyler ters gittiğinde zaten bunlar böyle diye kabahat hep başkalarına atarak bir kısır döngü içine girecek, asla aşama yapamayacak, olduğunuz gibi kalacaksınız demektir. Oysa bu öz eleştiri tekniğini erken yaşlarda geliştirmişseniz iş yerinde eleştiri aldığınızı varsayalım. Hem patron hem iş arkadaşlarım benden pek memnun değiller gibi acaba neden diye düşünmeye, olayı bir de onların açısından görmeye çalışacaksınız. Böylelikle hiç farkında olmadan yaptığınız bazı hataları görüp durumu düzeltebileceksiniz. Burada önemli olan başkalarına şirin görünmek değil. Yanlış anlaşılmasın, önemli olan kendini geliştirmek. Kusurlarını, hatalarını kavramak, onlardan kurtulmak ve bu hatalardan bir şeyler öğrenerek hayata daha olumlu biçimde devam edebilmek. En zor şey kendini düzeltmektir, en kolayı da başkalarını eleştirmek. Ama bu zoru başarırken insan çok şey öğreniyor. Onun için eğer hatalıysanız bu hiç de üzülecek bir şey değil. Sorunu kavramakla zaten en önemli aşamayı yaptınız demektir. Bundan sonrası o yanlış davranışın nedenini irdelemek, düzeltme yolunda çaba harcamak ve daha deneyimli bir insan olarak yoluna devam etmek. Eğer evde bu tür bir sorununuz varsa, aile bireyleriyle aranız bir türlü düzelmiyorsa ve bu da sizi üzüyorsa, öz eleştiri tekniğini çalıştırın ve sorular sormaya başlayın. Çoğunlukla güler yüzlü müyüm yoksa asık suratlı mıyım? İyi bir dinleyici miyim yoksa evde olup bitenler umurumda bile değil mi? Sevinç ve üzüntülerimi ailemle paylaşıyor muyum? Aile bireylerine, onların bana davranmalarını istediğim biçimde mi davranıyorum? Üzüntülü ve canım sıkkınken davranışlarım nasıl? Yoksa hıncımı kardeşlerimden mi alıyorum? Kapıları çarpıp tepiniyor muyum? Odama kapanıp kimselerle konuşmuyor, sadece yemeklerde mi ortaya çıkıyorum? Hoşuma gitmeyen bir şey olunca onlara küsüp günlerce surat asabiliyor muyum? Tüm bu soruları dürüstçe yanıtlayın. Farkındaysanız onca önemine karşın burada dersler ve notlardan söz edilmiyor. Evdeki uyumluluğunuz sınanıyor. Hatalarınız olabilir. Sınıf birincisi olmayabilirsiniz ama eğer güler yüzlü, sorunları saklamayıp paylaşan, diğer bireylerin sorunlarıyla ilgilenen, öfkesiyle ailesini hırpalamayan biriyseniz evinizde bir sorun değil, tam tersine her zaman aranan, sevilen, istenen biri olacaksınız. Kısacası evdeki sorun siz olmayacaksınız. Ailede diğer sorunlar. Bazen ailenizin içinde sizi aşan sorunlar olabilir. Sizin dışınızda ama yine de etkilendiğiniz sorunlar. Örneğin babanız işten çıkarılabilir veya işleri iyi gitmiyordur. Annenizle babanız sürekli kavga ediyorlardır veya boşanmaya karar vermişlerdir. Hastalık olabilir, ölüm olabilir. Peki bu koşullarda neler yapabilir, nasıl yardımcı olabilirsiniz? Böylesi durumlarda ilk yapabileceğiniz anlayışlı olmak. Ayrıca unutmayın ki bu tür sorunlar sadece sizin ailenizde değil, pek çok ailede de yaşanmaktadır. Kendinizi bir an için annenizin veya babanızın yerine koyarak düşünün. Durumu kavrayabilmek için sorular sorun, yardım önerin. Aile sırlarına saygılı olun. Aile içinde olanlar sadece o aileyi ilgilendirir. Size ve kardeşlerinize sorunlarını anlatıyorlarsa size güveniyorlar demektir. Bu güveni sarsacak şeyler yapmayın. Tarafsız olun. Annenizle babanız veya babanızla amcanız kavga ediyorlarsa bu onların sorunudur. Zaten bu tartışmaların çoğunun sizinle bir ilgisi olmayacağından, özellikle de evin içindeki tartışmalarda taraf tutmayın. Böyle bir kavga başlayınca çok rahatsız oluyorsanız evden çıkın. Bir arkadaşınızla buluşun veya odanıza kapanıp müzik dinleyin. Bu tür önlemler sizi o kavgayı dinlemekten kurtaracak, kendinizi bir parçacık olsun iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Ayrıca her kavgada işin sonu geldi demek değildir. İnsanlar bazen de kavga ederek anlaşırlar. Tartışmalar her evde olur. Ve onların sakin bir zamanında bu tür davranışların sizi ne kadar üzdüğünü belirtin. Kendinizi kapana kısılmış gibi hissetmeyin. Evdeki yaşamınızın yanı sıra bir de okul dünyanız var, arkadaşlarınız var. Evin dışında size yararlı olabilecek spor, sanat gibi uğraşların yanı sıra arkadaşlarınızla gidebileceğiniz sinemalar, toplantılar var. Eğer evde işler yolunda gitmiyorsa bunlara ağırlık vererek ruh sağlığınızı koruyun. Bazı gençler böylesi durumlarda teselliyi alkol veya uyuşturucu da arayarak aslında dertlerine dert katıyorlar. Onlar için üzülmemek elde değil ama işte böyle zamanlarda güçlü ve akılcı olmak büyük önem kazanıyor. Onlara kızıyor, onlar için üzülüyorsunuz diye kendi hayatınızı mahvetmekle sadece ve sadece kendinize kötülük etmiş olacaksınız. Evde ise pek bir şey değişmeyecek, belki de sizden dolayı daha da kötüye gidecek. Onun için size yararlı olacak uğraşlara, kişilere yönelerek kendinizi koruyun. Unutmayın ki bu hayat sizin ve önünüzde daha yaşanmamış, tertemiz uzanan bir zaman dilimi var. Bir süre sonra nasıl olsa üniversiteye gidecek, işe girecek, evleneceksiniz. Kendi hayatınızı kuracaksınız. Dikkatinizi ve enerjinizi kendi geleceğinizin hazırlıkları üzerine yoğunlaştırın. Evdeki zararlı hava üzerine değil. Boşanma. Annenizle babanız ayrılsalar bile onlardan kopmayacağınızı bilin. İkisi de sizi sevmeye devam edecekler. Bu boşanmanın sizinle bir ilgisi yok. Onlar yine sizi seven anneniz babanız. Hem şöyle düşünün, her dakika kavga ederek birlikte kalsalardı daha mı iyiydi? En azından artık ikisi de daha sakin, daha uyumlu bir ortamda olacaklar. Burada sizin yapacağınız, kiminle yaşayacağınızı, gelişmelerin neler olacağını, tabii yine sakin bir zamanda onlara sorup öğrenmek. Belirli tercihleriniz varsa bunları bildirmek ve dünyanın sonunun gelmediğini görerek yaşamınıza devam etmektir. Böylesi günlerde güvendiğiniz, ağzı sıkı bir arkadaş, bir akraba varsa onunla konuşup dertleşmekten kaçınmayın. İnsan dertlerini paylaşırsa kendini hafiflemiş hisseder. Konuştukça kafasında büyüttüklerinin hiç de o kadar feci olmadığını görür. Adeta çiğner, çiğner ve hazmeder sorununu. Üveyler. Belki de eve bir üvey anne veya baba, hatta kardeşler gelecektir. Bu durumda açık fikirli olun. Kötü kalpli cadı üvey anneler veya zalim babalar daha çok masallarda devleşir. Onlara bir şans tanıyın. Önce geriye çekilip davranışlarını izleyin, sonra karar verin. Aileye yeni giren biri de en az sizin kadar, yaşı kaç olursa olsun, heyecanlı ve kuşku doludur. Madem birlikte yaşayacaksınız, ona nazik davranın en azından. Zaten o da kendini size sevdirme çabası içinde olduğundan bunu pek zor olacağını sanmıyorum. Böylelikle ilk günden kırıcı davranışlar ve sözler olmazsa o ilişki yavaş yavaş rayına oturabilir. Ve hiç ummadığınız halde bir de bakarsınız, ömür boyu size destek verecek bir dost edinmişsiniz. Bir de pek çok yanlış anlamayı önlemek için açık olun. Hoşunuza gitmeyen bir davranış veya vazgeçemediğiniz ailevi alışkanlıklarınız varsa bunları yeni gelene yumuşak bir üslupla anlatın ki o da neleri sevip neleri sevmediğinizi bilsin. Söylemezseniz nereden bilecek? Sonuçta uyumlu bir hava yaratırsanız bunun yararı yine size olacak. Evinize sinirlenmeden girip çıkabilecek, aile bütünlüğünüzü koruyabileceksiniz. Ölüm. Birini yitirdiğimizde ilk tepki, beni bırakıp nasıl gider? Ona o kadar da ihtiyacım vardı şeklinde oluyor. Ardından keşke onu üzmeseydim, belki de benim yüzümden öldü gibi suçlamalar gelir. Bütün bunlar acı sırasında geçirilen normal evrelermiş. Psikologların dediğine göre ölümle karşılaşan insan 5 dönemden geçermiş. Şok, inkar, öfke, suçluluk ve sonunda kabullenme. Onun için bu tür duygulara kapıldığınızda bunların normal evreler olduğunu bilin. Duygularınızı ailenizin bireyleriyle paylaşın, konuşun, anlatın. Zaten onlar da aynı duyguları taşıdıklarından size destek olacaklardır. Kendinizi çok kötü hissediyorsanız bu konuda kitaplar bulup okuyun. Bir konu hakkında bilgili olmak insanın acısını, kuşkularını hafifletir, daha dengeli düşünmeye yöneltir ve kabullenmesine yardımcı olur. Şu sıkıcı pazar günleri. Pazar günleri her ne hikmetse en ölü günlerdir. Haftanın tek tatil günü olmasına karşın genelde pek bir şey yapılmaz ve ailece sıkıntıdan patlanır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Siz de bu yaşanmayan günü yaşanır hale getirin. Önce ailenizle birlikte bir şeyler yapmayı önerin. Piknik, yürüyüş, tiyatroya gitmek, yemeğe çıkmak gibi. Olmadı mı? Babanız çubuklu pijamasını giyip haftanın tek tatil gününü evde gazete okuyarak geçirme hakkına sahip olduğunu kesin bir dille belirtti. Anneniz ise her pazar evde oturmaktan bıktığını söyleyerek sinirli sinirli evin içinde dolanıyor. Veya o da çalıştığından yapacak çok daha önemli bir sürü işi olduğunu söylüyor size. Öyleyse siz de surat asıp duvar sayacağınıza bir şeyler yapın. Arkadaşınızı arayıp onu sıkı bir yürüyüşe davet etmek iyi bir başlangıç. Ya da bir tenis maçı yapmaya veya birlikte koşu yapmaya, hele de yakınınızda yeşilliklerle dolu bir yer varsa ya da aerobik yapmaya. Spor kadar insanı dirilten ve moralini düzelten bir şey olamaz. Yakacağınız kaloriler de işin tatlı cabası. Entel takılıyorsanız, raflarınızda birikmiş okumaya vakit bulamadığınız kitaplardan birini seçerek TB klasik müziğinizi koyun ve doyasıya okuyun. Hele de hava kötüyse enfes bir öğleden sonra olabilir. Veya sizin gibi entel bir arkadaşınız varsa dik yakalı siyah kazağınızı giyip ona gidin. Birlikte Yasemin çayı içip Breh müziği dinleyerek gönlünüzce entel sohbetler yapın. Hanım kız takılıyorsanız duyduğunuz ilginç pasta tariflerini uygulamak için bundan güzel bir zaman olamaz. Yayılan nefis kek kokusu evin tüm sinirli bireylerinin özellikle de babanız ve erkek kardeşlerinizin keyfini yerine getireceğinden başka pasta veya kekinizi okula götürdüğünüzde her türlü yiyeceği büyük bir zevkle değerlendiren erkek arkadaşlarınız tarafından müthiş bir tezahüratla karşılanacağından emin olabilirsiniz. Diyelim ki annenizle babanız haftalık aile ziyaretine gittiler ve ev size kaldı. O vakit güzel bir video kaset kiralayıp, sizin evde video yoksa olan birinin evinde bunu gerçekleştirebilirsiniz, bol bol patlamış mısır alıp bir sinema günü düzenleyebilirsiniz. Hatta düş gücünüzü zorlayıp eski komik filmlerden, eski Yeşilçam filmlerinden bulabilirseniz daha da eğlenceli olacaktır sinema günleriniz. Aranızda yazlık evi olan varsa ve kullanmanıza izin çıkmışsa bu da kaçırılmayacak bir fırsat. Unutulmayacak bir gün geçirebilirsiniz, yalnız bunun için önceden biraz hazırlık gerek. Herkes izin almalı bir kere. Öyle ya, ne de olsa uzakça bir yere gidilecek. Sonra aranızda iş bölümü yapmalı, ev sahibine fazla yük olmamalısınız. Birisi kolaları, diğeri müzik setini, bir başkası patates salatasını getirecek şeklinde yiyecek içecekleri aranızda bölüşün. Sizi oraya büyük olasılıkla evin babası veya ağabeyi götürecek ve gün boyu da sizlerle kalacaktır. Ne de olsa bir büyüğün olması iyi bir şey. Herhangi bir sorun çıkarsa sizlere yardımcı olabilecektir. Oraya varınca önce civarda bir yürüyüş yaparak evin şöminesi varsa kuru dallar ve kozalaklar toplayın. Sonra bir ateş yakıp yiyecekleri ortaya çıkarın. Ateşte sucuk, sosis kızartabilirsiniz. Kısacası artık gününüz sizin düş gücünüze kalmış. Akşam olup dönüş vakti yaklaşınca her şeyden önce ateşi iyice söndürün. Evi toplayın ve söz verdiğiniz saatte evlerinizde olun. Veya arkadaşlarınızı eve davet edip bir parti düzenleyebilirsiniz. Evde yapacağınız partilerin temasını yiyecekler oluşturabilir. Pizza parti denince kimin ağzı sulanmaz ki? Çeşitli pizzalar yapın ya da arkadaşlarla masrafı bölüşerek bu pizzaları ısmarlayın ve evde gönlünüzce yiyin. Çoğunluk rejimde ise salata partisi yapın. Hep birlikte mutfağa girip salatalar yaratın. Kilo vermişseniz ve kendinizi ödüllendirmek istiyorsanız abur cubur partisi de yapabilirsiniz ama o zaman karbonatı da hazır edin. İyiliksever havadaysanız bir pazar günü küçük kardeşinize sürpriz doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz. Tabii yine anneniz ve babanız bir yere gidiyorlarsa veya onlarca çocuk gürültüsünün bir sakıncası yoksa. Küçükleri kardeşinizin haberi olmadan davet edin. Biriniz onu oyalarken diğerleri evi balonlarla süslesin ve konukların hepsi geldikten sonra kardeşinizi misafir odasına çağırın. Kardeşinizin yüzündeki şaşkın gülümseme ömür boyu anımsayacağınız bir görüntü olacaktır. Ayrıca kardeşiniz de bu değişik doğum günü partisini yaşlandığında torunlarına anlatacağı bir anı olarak saklayacaktır. Partinin eğlenceli geçmesine yardımcı olurken siz de gençlik günlerinize dönmüş olacaksınız. Yapacak hiçbir şey, buluşacak hiç kimse bulamazsanız o zaman kendinize kocaman bir bardak ada çayı yapın. Müziğinizi koyun ve aylardır ihmal ettiğiniz işleri, dolaplarınızı, çekmecelerinizi düzeltin. Gereksiz eşyaları, dergileri ayıklayın. Giysilerinizi elden geçirip onarım ve temizleme işlemlerini uygulayın. Yazılmayı bekleyen mektuplar varsa onları yazın. Zalimce bir öneri olduğunu biliyorum ama günün sonunda gıcır gıcır çekmeceler ve zihninizde tonlarla ağırlık yapan o mektupları yazdığınız için öyle keyifleneceksiniz ki evdekiler evde oturduğunuz halde neden bu denli mutlu olduğunuza şaşıp kalacak ve şu gençlerin anlaşılmaz mahluklar olduğunu bir kez daha yineleyeceklerdir. Hiç önemli değil. Varsın öyle düşünsünler. Siz mutlusunuz ya. İşte sizlere ölü bir pazarı cap canlı yaşanan bir pazara dönüştürebilmek için birkaç öneri. Gerisi de sizin yaratıcılığınıza kalmış artık. Toplum içinde daha güzel yaşamak. İlk izlenimler. İlk izlenim çok çok önemli. Birini ilk gördüğümüzde üzerimizde ya iyi ya da kötü bir izlenim bırakır. İyi bir izlenim o insanı daha iyi tanımak ve arkadaş olmak arzusunu verir. Tersi ise o kişiyi bir daha görmesek umurumuzda bile olmaz. Oysa bazen bunlar yanıltıcı olabiliyor. Dikkatsizlik, dalgınlık, kötü bir günümüzde olmak, ilk tanıştığımız kişiye kötü bir izlenim verebilir. Bu nedenle bazı noktalara dikkat etmek gerek. Önce dış görünüş geliyor. Moda dergisinden fırlamışlık değil, temiz, düzgün ve uyumlu bir giyim, parlak saçlar ve aydınlık bir gülümsemedir ilk izlenimde önemli olan. Olumlu, neşeli ve nazik bir tavırsa bu olumlu etkiyi perçinler. Ardından da nasıl ve neler konuştuğumuz gelir. Ve tanıştırmalar. Birisiyle tanıştırıldığınızda lütfen gülümseyin. Yeni biriyle tanıştırıldığınızda mutlu oluyorsunuz, mutsuz değil. Karşınızdakinin gözlerine bakın, yere değil ve elini normal biçimde kavrayarak doğru dürüst sıkın. Ne güç denemesine girişip karşınızdakinin elini felce uğratın, ne de üç parmağınızı vererek tanıştırıldığınız kişide bulaşıcı hastalık varmış muamelesi yapın. Hele bir de gevşek gevşek el sıkanlar var ki, işte ben de onlara sinir oluyorum. Kurallara göre ilk elini uzatanlar hanımlar, daha yaşlı ve daha önemli kişiler olmalı. Erkekler bir hanımın elini sıkmak için önce onun elini uzatmasını beklemeliler. Selam vermese de selamı önce hanım vermeli, sonra erkek. Selam vermek ve el sıkmak tamamen hanımın arzusuna kalmış bir şey. Tanıştırıldığınız kişinin adını tekrarlayın. Unutmamak için iyi bir yoldur. Duymadıysanız hemen sorun. O anda utanıp soramazsanız, aynı insanla defalarla karşılaşıp, hay Allah neydi adı diye kıvranır durursunuz. Diyelim ki, tanıştırma görevi size düştü. Eskiden tanıştırma kuralları resmi ve abartılıydı ama günümüzde her konuda olduğu gibi tanıştırmalar da artık çok doğal. Aklınızda tutmanız gereken yaşlı büyük olanın, daha önemli olanın ve hanımların adlarının önce söyleneceği. Bu kadar basit. Aynı yaşta arkadaşları birbirine tanıştırırken önce kız arkadaşınızın ismini vereceksiniz. Ayten, bu arkadaşımız Ahmet veya Ayten Ahmet. Yaşı farklı olanları tanıştırırken daha büyük olanın adını önce söyleyeyim. Verdi Hanım, size arkadaşım Aysin Alımlı'yı tanıştırmak istiyorum. Aysin, bayan Verdi bir tane. Önemli bir kişiyi tanıştırırken, doktor çok önemli, size bayan Belma Ballı'yı tanıştırmak istiyorum. Belma Hanım, doktor çok önemli. Arkadaşlarınızı annenize veya babanıza tanıştırırken isim ve soyadını belirtmeyi ihmal etmeyin. Baba, arkadaşım Nazlı Nazenin. Nazlı, babam Davut Disiplin. Kendinizi birisine tanıtırken gülümseyin. Elini sıkın ve ben Şerife Şirin deyin. Karşınızdaki adını vermezse çekinmeyin ve dostça bir yaklaşımla sizin isminizi öğrenebilir miyim diyerek sorun. Birisini bir grup arkadaşınıza tanıştıracaksınız. Tanıştıracağınız kişinin adını söyleyerek işe başlayın. Ömer, bunlar arkadaşlarım Cem, Muhtar ve İlhan. Grup çok büyükse, çocuklar, size arkadaşım Ömer Cem'i tanıştırmak istiyorum. Kendisi Çeşme'de oturuyor. Bize hafta sonunu geçirmek için geldi. Ömer, Bunlar da benim arkadaşlarım dedikten sonra ya arkadaşlarınızın isimlerini teker teker verin ya da bırakın herkes kendisini tanıtsın. Tanışma yaştaşlar arasında yapılıyorsa ve siz oturuyorsanız, ister öylece kalın, ister ayağa kalkın ama sizden büyük biriyle tanıştırılıyorsanız mutlaka ayağa kalkın. Bir de tanıştırılan genç de olsa bir hanımsa delikanlıların yine ayağa kalkmaları gerek. Tanışmalar bittikten sonra dikkat edilecek noktalar. Yeni tanışanların birbirleriyle konuşmaya başlayabilmeleri için ipuçları verin. Hele de yanlarından ayrılıp başkalarıyla ilgilenmeniz gerekiyorsa. Örneğin Selin, sana Sami'yi tanıştırmak istiyorum. Sami çok güzel gitar çalar. Ayrıca okulda bir grupları var. Her yıl sonunda konserler verirler. Sami, Selin Yeşilciler'den. Geçen yıl kendi mahallelerinde çöp toplama kampanyası başlattı. Tanıştırma sırasında birisinin adını unuttuysanız o kadar sıkılmaya gerek yok. Bu herkesin başına gelebilir. Özür dilerim. Tanışmıştık ama adınızı şu anda anımsayamadım diyerek dürüst davranabilirsiniz. Eğer karşınızdakinin de sizin adınızı unuttuğunu hissettiyseniz, merhaba, adım Güler Lütem, özür dilerim ama sizin adınızı anımsayamıyorum deyin. Böylelikle hem onu hem kendinizi fazla sıkıntıya sokmadan sorunu çözümlemiş olacaksınız. Bir de pek o kadar dürüst olmayan bir tutum var ki bazen işe yarar ama bazen de yaramaz. Diyelim ki tanıştırdıklarınızdan birinin adını biliyorsunuz da ötekininkini bir türlü hatırlayamadınız. O zaman arkadaşım Semih Vural'ı size tanıştırmak istiyorum deyin ve bir an duraklayın. İsmi anımsanmayan kişinin durumu çok memnun oldum Semih Bey, benim adım da Mehmet Uygar diyerek vaziyeti kurtarmasını bekleyin. Eğer anlamaz ve kendini tanıtmazsa o zaman konuşmaya devam edin. Ama bu durumda da konuşma arasında adını yakalayamazsanız ne Semih Bey'in ne de sizin o kişinin adını öğrenme olanağı kalmayacaktır. Konuşma kuralları. Az tanıdığınız veya yeni tanıştığınız kişilerle sohbet geliştirmek kolay değil. Bu nedenle bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. Yanıtı evet veya hayır olabilecek sorularla konuşmaya başlamayın. Örnek vermek gerekirse, yazın bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz yerine, yazın neler yapacaksınız derseniz karşınızdakine bir şeyler anlatma fırsatı vermiş olacaksınız. 2. Yeni tanıştırıldıklarınız hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız sorular sorun ve onları dinleyin. Yazın ne yapmayı düşünüyorsunuz? Babamın dükkanında çalışacağım. Sahi mi? Babanız ne iş yapıyor? Bilgisayar aygıtları satıyor. Bilgisayarla uğraşmayı çok sevdiğim için benden bilgisayar programları hakkında müşterilere yardımcı olmamı istedim. Eğlenceli bir yaz olacağı benzer.